أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugün İsra suresini anlama çalışmamızı devam ettiriyoruz. Bu surenin 33. ayetindeyiz. Bundan önceki derste de 32. ayeti okumuştuk ve başka ayetler okuyamamıştık. Bugün de aynı şekilde olacak. Bu ayette adam öldürme ve adam öldürme cezası ile ilgili diğer ayetleri bu ayette birlikte okuyarak bu konudaki mezheplerin görüşlerini ve Kur'an-ı Kerim'in hükmünü sizlere anlatmaya gayret edeceğiz. Yine de her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinleyelim, sonra devam edelim.
Evet, İsra suresinin 33. ayeti mealen şöyle. Haklı bir sebeple olması dışında Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse bilin ki biz onun en yakınına bir yetki verdik. O da katili öldürme işinde aşırıya kaçmasın. Çünkü o verilen bu yetkiyle gerekli yardımı görmüştür. Evet, ayet böyleydi.
Tabii şimdi bu konuda başka ayetler de var. Bunun benzeri bir ayet de En'am suresinde, değil mi?
Evet hocam.
Aynı ifade idi orada da.
Hemen orayı da açalım. En'am suresinin 151. ayetinde. Orada da Cenab-ı Hak ayetin sonunda, son kısmında. Çünkü baş kısmı bizim şimdiye kadar İsra suresinin 22. ayetinden itibaren okuduğumuzla benzeşiyor. Şöyle başlıyor orada da ayet. Diyor ki: "Kul ta'ale etlu ma harrama rabbukum aleykum." Gelin Rabbinizin koyduğu yasakları size ben sıralayayım. Ne onlar? "Ella tüşriku bihi şey'a." Hiçbir şeyi ona ortak koşmayacaksınız. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaksınız. Başka? "Ve bil valideyni ihsana." Anne babaya iyi, güzel davranmaktan bir an bile olsa geri durmayacaksınız. "Ve la taktulu evladakum min imlak." Yoksulluktan dolayı çocuklarınızı öldürmeye kalkışmayacaksınız. Niye? "Nahnu narzukukum ve iyyahum." Çünkü size de onlara da rızkı biz veriyoruz. Siz rızık korkusuyla hiçbir şekilde böyle yanlış bir hareket yapmayın. "Ve la takrabul fevahişe ma zahara minha ve ma batan." Cinsel günahların açığından da, gizlisinden de, aşikarından da, gizlisinden de uzak durun, onlara yaklaşmayın. Şimdi bugünkü ders konumuzla ilgili olan kısım burada da var. "Vela taktulun nefselleti harramallahu illa bil hakki." İşte haklı bir sebeple olması dışında Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir cana kıymayın. Evet, ayet sonra nasıl bitiyor? "Zalikum vassaküm bihi leallekum taakilun." Bunlar Allah'ın yüklediği, size yüklediği görevlerdir ki bu sayede belki gerekli bağlantıları kurar, aklınızı da çalıştırırsınız.
Tabii burada can diye tercüme ettiğimiz kelime nefs kelimesidir. "Ve la taktulun nefselleti harramallah." Allah'ın haram kıldığı, dokunulmaz kıldığı bir canı öldürmeyin diyor Allah-u Teala. İlla bil hak, haklı bir sebep olursa o başka. Şimdi haklı sebepler ne? Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ve adam öldürmek için haklı olan birkaç tane sebep anlatılıyor. O ayetleri de istersen bir dinleyelim,
evet,
senden.
Tamam. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şu suçların, yani şu olayların, daha doğrusu yanlış olmasın ifade, şu olayların adam öldürme kapsamında suç olarak değerlendirilmediğini görüyoruz. Burada anlatılan olayların. Bir tanesi Bakara suresinin 190. ayetinde de olduğu gibi savaş meydanında adam öldürmek. Yani bir savaşa girildiği zaman savaş bitene kadar orada olan şeylerden dolayı bu hiç kimse savaşta niye adam öldürüldü diye birbirlerine zaten dava da açmaz. Savaş meydanında olan şeyin suçu günahı olmuyor. Orada Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Diyor ki: "Vekatilu fi sebilillah." Bakın, Allah yolunda savaşın ama kiminle? "Ellezine yukatilunukum." Sizinle savaşanlarla savaşın. Adam gelmiş seni öldürmeye, o zaman mecburen sen de o savaş meydanında onu öldürürsün. Dolayısıyla orada adam öldürdüğün için savaştan sonra sana vay sen niye adam öldürdün? Allah'ın muhterem kıldığı, haram kıldığı bir cana kıydın, gel sana ceza vereceğiz denmez. O savaş meydanı meşrudur. Orada adam öldürülmekten dolayı kimseye bir ceza verilmez. Bir. İkincisi, terör suçu. O da Maide suresinin 33. ayetinde anlatılıyor. Şöyle buyuruyor orada da Cenab-ı Hak. İnnemâ cezâullezîne yuhâribûnallâhe ve rasûlehu ve yes'avne fil ardı fesâdâ. Allah ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzünde bozgunculuk yapmak için, fesat çıkarmak için uğraşanların cezası nedir? En yukattelû, bakın öldürülmeleridir. Yani kendisi bir devlet sınırları içerisinde terör yaparak insanların yolunu kesiyor, mallarına, canlarına kastediyor, adam öldürüyor. O adam yakalandığı zaman onun da cezası öldürülmesi. O ceza ona tatbik edildikten sonra ona o cezayı uygulana da vay sen adam öldürdün diye ceza tatbik edilmez. Dolayısıyla bu suçları işlerken yakalananlar kendisi tövbe edip teslim olmadığı sürece yakalanırlarsa ölüm cezasına çarptırılırlar. Bu da bir gerekçedir. Adam öldürülür orada. Ondan sonra devamı da var tabi onun. Ev yusallebu ev tukatta aydihim ve erculuhum min hilafin ev yunfe minel ard. Yaptıkları suçlara farklı farklı cezalar var. Ne onlar? Diyor ki işte bunlar kimisi öldürülür, kimisi asılır, asılarak öldürülür. Kimisi elleri ve ayakları çaprazlama olarak kesilir. Kimisi de bulundukları yerden sürgün edilir. Bunların tamamı kendi yaptıkları şeye göre. Bizim dipnottan hemen okuyayım. Demişiz ki toplumdaki can ve mal güvenliğini ortadan kaldırmaya yönelik terör ve eşkıyalık suçundan bu ayet bahsediyor. Bunlardan adam öldürenler öldürülür. Yani kişi bir terör eylemi yapmış da masum birilerini öldürmüşse kendisi yakalanırsa öldürülür. Ama organize bir eylemle insanların mallarını ellerinden almış olanların değil mi? Yol kesmiş. Yani yıllarca gördük haberlerde değil mi? Yani eşkıyalık yapıp otobüslerin önünü kesiyorlar, milleti indiriyorlar, malını, mülkünü falan her şeyi ellerinden almaya çalışıyorlar. Onların elleri ve ayakları çaprazlama kesilir. Korku salarak insanları yurtlarından uzaklaştıranlarsa onlar da sürgün cezasına, yani fiili olarak bir şeye katılmamış. Evet, korku salmış ama ne adam öldürmüş, ne insanları gasp etmiş, ne mallarına, mülklerine bir şekilde bir zarar vermiş, hiçbir şey yok. Ama sadece varlığıyla o yörede bir korku salmış. Oralarda gözükmesi bile insanları korkutmaya yetmiş teröristler olursa onlara da diyor bulundukları yerden uzaklaştırılır. Yani sürgün cezasına çarptırılırlar. Bir üçüncüsü de işte bugünkü ders konumuz olan ayet. Kasten hiçbir kabahati olmadığı halde bir canı öldüren de ayette tabii ayrıntısını göreceğiz. Eğer maktulün yakınları, velileri evet bu da öldürülsün derlerse kısas suretiyle öldürülürler. Yani kasten adam öldürenler. Hata olması müstesna, onun durumu farklı. O Nisa suresinin 92. ayetinde inşallah biraz sonra okuruz. Onun hükmü farklı ama kasten adam öldürenler de kısasen öldürülürler. Bu üç durum dışında Allah'ın haklı bir sebep bize gösterdiğini göremiyoruz. Bu üç sebep haklı sebep. Bunun dışında kimseye dokunulamaz. Allah Teala insanın canını dokunulmaz kılmış. Evet.
Şimdi bu savaş suçu konusu oldukça önemli. Şimdi bir taraf savaş açıyor. Diğer tarafta yani bize karşı insanlar savaş açarlarsa onlarla savaşma, onları öldürme hakkımız doğmuş oluyor. Allahü Teala Bakara suresinin 190. ayetinde diyor ki: "Ve katilu fi sebilillah ellezine yukatilunekum." Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Demek ki savaşı biz açmayacağız, karşı taraf açacak. Tabii karşı tarafın savaş hazırlıkları içerisinde olduklarını görmemiz de savaş açılması olarak kabul edilir. Ona karşı da harekete geçeriz. Tabi orada bir bilgiye dayalı olması gerekiyor. Hayali şey değil. Orada da onunla ilgili de bir ayet-i kerime var. Şimdi bir de o az önce okuduğum ayetin sonunda Allah şöyle diyor: "Ve la ta'tedu." Aşırıya kaçmayın diyor. Yani savaş edenlerle savaşın ama aşırıya kaçmayın. Aşırıya kaçmak ne demek? Onu da Allahü Teala Muhammed suresinde bize anlatıyor. Bu surenin 4. ayetinde diyor ki: "Savaştayken kafirlerle karşılaştığın zaman onların boyunlarını vurun. Yapmanız gereken boyunlarını vurmak. Çünkü sizi öldürmeye gelmişler. Siz de onları öldürme hakkına sahipsiniz." Ne zamana kadar? "Hatta idâ etgantumuhum." Onları etkisiz hale getirinceye kadar. Etkisiz hale getirdik. Artık savaşacak bir şeyleri kalmadı. Biz hakim olduk savaş meydanına. O zaman feşüddül vetâk diyor. O zaman bağı sıkı tutun diyor. Peki ne demek? Esirleri alın, bağı sıkı tutun. Çünkü esir alın ki yeni bir saldırı başlatamasınlar. Peki esirleri aldıktan sonra ne yapacağız bu adamlara? "Aa, sen benim kardeşimi öldürdün, amcamı öldürdün, 10 kişi öldürdün, 100 kişi öldürdün" diye bunları sorguya çekemeyiz. Çünkü savaşta o seni öldürmeye geliyor, sen öldürmeye giriyorsun. Esir aldıktan sonra yapılması gereken sadece şu: "Feimmâ mennem ba'du ve imma fidâen." Ya karşılıklı ya da karşılıksız onları serbest bırakacaksınız. Bakın, sizi öldürmeye gelmiş. Çok sayıda insanı öldürmüş de olabilir ama orada bir yargılama olayı olmaz. Çünkü savaş ortamının durumu çok farklıdır. Yakaladınız, isterse onun komutanı olsun, isterse kim olursa olsun, yapılması gereken onların esir olarak alınması, sonra karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakılmasıdır. "Hatta tada'al harbu evzâreha." Böyle yapacaksınız ki harp ağırlıklarını kaldırsın. Yani bu insanlar desin ki Allah Allah, biz bunlara ne yaptık, bunlar bize ne yaptı? Yapmış olduğunuz iyiliklerin onlar üzerindeki etkisiyle bir daha size karşı savaş açma cesaretini gösteremezsinler. Dolayısıyla yani savaştaki durum çok farklı. Evet, çok fazla kızabilirsiniz. "Falan adam şu kadar kişi öldürdü, benim bütün ailemi batırdı" diyebilirsiniz. Ama savaş ortamında yapılan şeylerden dolayı bir yargılama söz konusu olmaz. Evet, böylece Allah-u Teala konuları bütün ayrıntılarıyla bize açıklıyor. Bugün okuduğumuz ayete tekrar dönersek, Allah-u Teala orada diyor ki: "Vela taktulun nefselleti harramallahu illa bil hak." Allah-u Teala'nın haram kıldığı nefsi haklı bir sebep olmadan öldürmeyin. Haram kıldığı nefis nedir? Nefis canlı demektir. Allah'ın haram kıldığı nefis insandır. Müslüman mı, gayrimüslim mi, hür mü, esir mi, kadın mı, erkek mi diye herhangi bir ayrım söz konusu değil. Yani bir nefis. O nefsi haklı bir sebep olmadan öldüremezsiniz. İşte haklı sebeplerden bir tanesi savaştır. Allah-u Teala savaşta çatışma sırasında karşı tarafı öldürme hakkını veriyor. Ama savaş meydanına hakim olduktan sonra hiç kimseye dokunamıyorsunuz. Onları esir alıyor. Daha sonra da esirleri karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakıyorsunuz. Esirlere karşı da yapılacak başka herhangi bir şey yok. Burada defalarca da anlattık. Esirler de bir ailenin içerisinde o ailenin evlatları gibi kabul edilir. Bunu da Allah-u Teala Nur Suresi'nin 58. ayetinde açıklamıştır. Yani orada da çok büyük bir iyilik görürler. Esir kampı falan diye herhangi bir şey de söz konusu değildir. Böyle olduğu için de tabii bu insanların görmüş oldukları, yaptıkları en büyük kötülüğe rağmen görmüş oldukları iyi tavır onları düşman olmaktan çıkarır ve dost olmaya yöneltir. Şimdi burada nefs kelimesi geçti. Yahya Hoca'nın En'am suresinden okuduğu ayette de nefs kelimesi geçti. Öldürülmesi yasak olan nefs canlı insandır. Tekrar ediyorum, Müslüman mı, kafir mi, şey mi, hür mü, esir mi, kadın mı, erkek mi diye herhangi bir ayrım söz konusu değil. Şimdi bir de Allah-u Teala Maide suresinde bu konuda şey yapıyor. Bir ayette de şöyle diyor. Yahudiler için diyor ki o ayet Maide suresinin 45. ayeti وَكَتَبْنَ عَلَيْهِمْ ف۪يهَا onlara Tevrat'ta şunu yazdık. Yani şu görevi yükledik. اَنَّ nefse bin nefs nefse karşılık nefis. Bakın Yahudi, Hristiyan, şu bu yok. İnsana karşılık insan. İnsan söz konusu olduğu zaman bitti. Karşı taraf insan mı değil mi ona bakılır. Sonra vel ayne bil ayn vel enfe bil enf vel üzüne bil üzün. Göze göz, buruna burun, kulağa kulak, vessinne bissin, dişe diş, bunlarda da vel curuh ve yaralanmalarda da kısasun, kısas vardır. Yani şeyde Tevrat'ta olan can göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralanmalarda kısas. Dolayısıyla bir insan birini gözünü çıkardıysa onun gözü çıkarılır. Dişini kırdıysa onun dişi kırılır. İşte bir yerini yaraladıysa onun aynı yeri yaralanır. Ondan sonra da diyor فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ kim bunu bağışlarsa orada da aynı şekilde hak devletin değil hak suçtan zarar gören tarafındır. O şahıs ölmüşse yakınları yaralanmışsa kendisi karar verir. Dolayısıyla kim tasadduk ederse tamam ben istemiyorum bağışladım derse ister katili bağışlasın ister yaralayanı ister organ keseni bağışlamış olsun فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ o onun için bir kefarettir. Arkasında da şunu söyledi وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكُمُ الظَّالِمُونَ kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar yanlışlar içerisinde olan kişilerdir. Tabi yanlışı, esas yanlışı kendilerine yapmış olurlar. Şimdi tabi biz o taraflara girmeyelim ama mesela Yahudiler hiç kimseyi kendilerine denk görmezler ama Tevrat da bunu söylüyor. Peki Allah-u Teala ne yapıyor? Şimdi biz çok iyi biliyoruz ki Allah önceki kitaplarla yani Kur'an-ı Kerim'le önceki kitapları tamamen nesk etmiştir. Nesk etmek kelimesi yani Türkçe'de kullanılır. Yani nesk etmek bir şeyin bir benzerini bir başka yere yani bir yerde bulunan bilgiyi bir başka yere aktarmaktır. Türkçe'de istinsah denir. İşte şuradaki yazıyı aldım, şuraya aktardım, şu kitabı aldım, o kitaptaki bilgileri şuraya aktardım. Allah-u Teala da Adem Aleyhisselam'dan son Nebi Muhammed Aleyhisselam'a kadar kitaplar hep kitaplar indirmiş, bütün nebilere kitap vermiş, hikmet vermiş. Bize de Nuh Aleyhisselam'a yüklediği görevlerin aynısının bizim için de bir şeriat olduğunu bildirmiş. Maide suresinin 48. ayetlerde çok küçük değişiklikler, imtihan gereği çok küçük değişikliklerin olduğunu bildirmiş. Dolayısıyla Allah'ın kendi kitaplarını, indirdiği kitapları neshetmesi, önceki kitaplarda bulunan mesela Nuh Aleyhisselam'a indirilen şeriat bizim aynıysa, o kitap onun kitabında yazılanlar bizdekinin de aynısı olması lazım. Ufak tefek değişiklikler varsa bizde de ufak tefek değişiklikler olur. Bu değişikliklerle ilgili de Allah Bakara suresinin 106. ayetinde şöyle diyor. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَتٍ Ayetlerden herhangi birisini neskedersek. Ne demek? Yani önceki kitaplardan alır da bu kitaba koyarsak نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِسْلِهَا Ya daha hayırlısıyla ya da aynısıyla. Yani demek ki Kur'an-ı Kerim önceki kitaplardaki ayetleri ya aynısıyla almış ki çok çok büyük bir bölüm aynısıyladır. Yani misliyle nesih denir buna. Ya da daha hayırlısıyla almış. Bazı hükümlerde değişiklik yapmış. Şimdi bu kısas dediğimiz yani cana can bize nasıl alınmış? Mesela şimdi Tevrat'ta okuduk az önce. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralarda kısas. Peki bizde ne? Bizim için de Allah-u Teala bakıyoruz. Bakara suresinin 178. ayetinde şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu Ey müminler, ey iman etmiş olan kişiler Kütübe aleykumul kısasu fil katla Sizde de adam öldürmelerde kısas farz kılınmıştır. Adam öldürmelerde. Peki şeyde ne okuduk? İsra suresinin 33. ayetinde ne okuduk? وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Haklı bir sebep olmadan Allah'ın haram kıldığı nefse kıymayın ki Yahya Hoca ayetleri okudu. İşte savaş bir haklı sebeptir. Neydi diğerleri?
İşte bir de bu adam öldürme.
Ha bunlar da değil mi sadece? Yani başka bir şey değil. Evet. Şimdi burada bu kısası Allah-u Teala şeyde Tevrat'ta adam öldürme dışında yaralanmalarda da işte burun, kulak, diş, göz bütün bunlara karşılıkta bir kısas. Kısas demek suçla ceza arasında denkliktir. Koymuş ama bize ne diyor? Size adam öldürmelerde kısas farz kılındı. El hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel unsa bil unsa. Şimdi el hurru, öldürülen kişi hürse, öldürdüğü hüre karşılık kişi öldürür. Öldürdüğü hürse, öldürdüğü hüre karşılık öldürülür. Efendim, öldürdüğü esirse ona karşılık öldürülür. Öldürüldüğü kadınsa ona karşılık öldürülür. Yani bir can mı? Bitti. Burada bakın, din farkından hiç bahsetmedi. Sadece işte vasıflardan bahsetti. Öldürdüğü kişi ister kadın olsun, ister erkek olsun, ister hür olsun, ister esir olsun fark etmez. Onlar birer candır. Ona karşılık öldürülür. Peki arkasından dedi ki فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ Eğer kardeşi tarafından onun için herhangi bir şey affedilirse min ahihi derken bu ahiyedeki zamir öldüren kişiye de gider, öldürülen kişiye de gider. Burada Allah-u Teala kardeş kelimesini kullanarak biraz şeyi yumuşatıyor insanların içini. Öldürenin kardeşi derken öldürülenin yakınları kastedilmiş oluyor. Herhangi bir şey affedilirse onun kardeşi tarafından yani tamam diyelim öldürülen kişinin 4-5 tane mirasçısı var. Birisi dedi ki ben hakkımdan vazgeçiyorum. Adam şimdi mesela 5 parçaya bölünüp 4 tarafı öldürülüp bir tarafı canlı bırakılamaz. Onun için artık adam öldürme suçu diyete dönüşebilir ya da diyeti de bağışlayabilirler. Şimdi burada şu da çok önemli. İnsanlara karşı işlenen suçta yetki o suçtan zarar gören kişiye aittir. İslam ceza hukukunda suçtan zarar gören kişinin hakkı vardır. Suçtan zarar gören kişi eğer bağışlarsa hiç kimse ona karşı çıkamaz. Ama maalesef bugün Türkiye'de yürürlükte bulunan ve Batı'dan gelen ceza hukukunda devlet tamı tamına bir ilahtır. Yani en küçük şüphe yok burada. Devletin ilah yapıldığının en küçük şüphe yok. Çünkü Batı'daki ceza hukuklarında kral, tanrı kabul edilir ve onun oluşturmuş olduğu bir yapı vardır. İnsanların hiçbir değeri yoktur. Bugün de öyledir. Yani bugün ceza hukukunda hakim ve savcı maalesef birer ilahtır. Şöyle bir kural vardır. Her şey delil olur. Hiçbir delil hakimi bağlamaz. Yani buna inanılacak gibi şeyler değil ama onun için hiç kimseyi tatmin etmeyen bir yapı olduğu için sayısız suçlar yapılıyor. Neyse şimdi şu ayeti bitireyim. Şimdi diyor ki Allah-u Teala ذَٰلِكَ تَخْف۪يفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. Bu Rabbinizden gelen bir tahfif ve bir ikramdır. Hafifletme. Ben şimdi sizin adınıza Yahya Hoca'ya sorayım. Bu hafifletmeden ne anlarız?
Demek ki önceden ağır bir hüküm vardı. Bir hafifletme geldi. Hayırlısıyla nesil oldu yani.
Yani önceden ağır hüküm evet. Nerede olmalı?
Kur'an'dan önceki kitaplarda evet. Olmalı yani.
Ne dedi Allah-u Teala?
Maide 45'te.
Maide 45'te ne dedi?
Onlara dedi göze göz, dişe diş, buruna burun, kulağa kulak ve bu yaralanmalarda kısas yazdık heh. Dedi.
O zaman ve şeyde de Allah-u Teala Bakara 106. ayet ne dedi?
Biz
ya,
bir
ya hayırlısıyla neskedelim
ya da dengiyle.
Eğer dengiyle neskesseydi Allah-u Teala onu olduğu gibi alır. Müslümanlar için de geçerli bir hüküm yapardı. Şimdi Tevrat'ta olandan bahsediyor. Ondan sonra sizin için sadece ne oldu?
Katla, adam öldürmeleri.
Adam öldürmeleri karşısında kısası koydu. Yoksa öyle göze göz, dişe diş, buruna burun, kulağa kulak bizde bu yok. Bunun olmaması neymiş?
Tahfif.
Tahfifun. Rabbiniz tarafından yapılan bir hafifletmedir.
Bir de ve rahmet.
Zaten şeyde de ve rahmettir Allah'ın bir ikramıdır. Çünkü yani adam kulağını bir yerden kesmiş, aynı yerden kesmek, burnu şuradan yapmış, aynısını yapmak çok zor bir şeydir gerçekten. Orada başka zararlar da verilebilir. O Allah bir hafifletme yapmış demek ki organlarda kısas söz konusu değil. Sadece adam öldürmelerde kısas var. Yani işlenen suçun dengi ceza. O suçun şeyi de o suçtan zarar görenlerin şikayet hakkı var. O suçtan zarar görenlerin o kişiyi öldürme hakkı var. Ama mahkeme huzurunda öldürülür. Öldürürler. Kimse ona müdahale edemez. İsterlerse affederler. İsterlerse öldürürler. Onlardan bir kişi affetse bile adam artık bir kısmını sağ bırakıp diğerlerini öldürmek mümkün olmadığı için bu defa cezası fidye cezasına da dönüştürülür ya da yani tamamını da affedebilirler. Böylece problem kısa sürede halledilir. Hiç uzamaz. Zaten buradan sıklıkla söylüyoruz. Hapis cezası diye bir ceza İslam'da hiç olmamıştır. Yani Osmanlı'da hapis cezaları Fransız ceza kanununun tercüme edilerek yürürlüğe konmasından sonra ortaya çıkmıştır. Şimdi maalesef her taraf suçlu doldu, her taraf hapishane doldu. Hatta ben şunu söylüyorum, Türkiye'nin etrafına bir tane duvar çizsinler, önüne de Türkiye hapishanesi yazsınlar da kurtulsun. Gerçekten ceza hukuku konusunda Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu sistem mükemmel bir sistemdir. Zaten yargı sistemi çok kısa sürede sonuçlanır. Bir de hakimin takdir yetkisi diye bir şey yoktur. Kural şudur. O suçlu sandalyesinde oturan kişi suç işliyorsa hakim sandalyesinde oturan kişi de yapabilir. Hakimin suç işlenmesine sebebiyet verecek hiçbir şeye müsaade edilemez. Sistem odur. Dolayısıyla bütün deliller mutlaka objektif delil olması lazım. Çok açık ve net. Kimsenin itiraz edemeyeceği delil olması lazım. İşte görgü şahitleri çok güvenilir olması lazım. Onların hakkında şey yapılır, güvenilirlik soruşturması açılır. Gizli açık sorulur, bu kişi nasıl şey yapıyor, güvenli olduğu tespit edildiği zaman şahitliği kabul edilir. Ve bunlar çok kısa sürede sonuçlanır. Burada defalarca anlattığım gibi Allah-u Teala nasip etti. Osmanlı İstanbul Mahkemesi arşivini 20 yıl yönettim. Çok sayıda Amerika'dan, Avrupa'dan, Japonya'dan, diğer ülkelerden gelen araştırmacılara yardımcı oldum. Doktoramı orada yaptım. Ve oradaki yani İstanbul'un fethinden Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan yargıyı hiç kimsenin şüphe edemeyeceği ana belgelerden görmek nasip oldu. Gerçekten o zamanki güvenlik ve huzurla bugünkünü kıyas etmek imkan ve ihtimal dışı. Yani güven müven diye bir şey yok. O zaman herkesin asker olma hakkı vardı. Herkesin polis ve jandarma hakkı vardı. Herkesin savcılık yapma hakkı vardı. Çünkü toplumu rahatsız eden her şey herkesi rahatsız eder. Onun için herkesin şeyi var. Ama şu anda öyle bir şey yapı oluştu ki işte bu batıdan alınan şeylerle işte şeyde müfettişi devlet tayin ediyor, savcıyı devlet tayin ediyor, efendim şey hakimi devlet tayin ediyor ve yani her şey devletin elinde, polis devletin emrinde, şey orada. Dolayısıyla vatandaşın hiçbir müdahalesi yok. Hatta ben doktora yaparken her hafta cuma vaazından sonra Süleymaniye Camisi'ne vaaz eder. Oradan İstanbul Hukuk Fakültesi'ne gider. Oradaki hocalarla her cumadan sonra şey yapardık. İstişarelerde bulunurduk. İşte onlar kendi hukuk sistemlerini anlatırlardı. Ben Kur'an-ı Kerim'dekini anlatırdım falan. Ve şeylerle de çok sık görüşürdüm doktora yaparken. Avukatlarla, ister hukuk sahasında olsun, ister ceza sahasında olsun. Ve de çok sayıda da bilirkişiliğim olmuştur mahkemelerde. Orada mesela hiç unutmadığım bir olay var. Bir kıza tecavüz ediliyor. O kişisel şikayeti gerektiren bir suç olduğu için dava açılıyor. Fakat o tecavüz eden kişi yetkili bir durumda mı, zengin bir durumda mı neyse, bu ilgili kişileri etkisi altına alıyor. 4 yıl dava açamamışlardı. Açamadıkları için bakanlığa başvurmuşlardı. Bakanlıktan dava açılması için bir emir gelmişti. O emri de uygulayamadılar. Halbuki Osmanlı sisteminde olsa o suçun davası hemen o gün açılır ve o gün biter. Ben şahsen 3 gün süren dava bulmak için çok, ben aylarca araştırdığım olmuştur. 3 gün süren, 1. gün biter. Ve de öyle mükemmel bir dava yapılır ki, çünkü bütün vatandaşlar şey yapılır, o bölgenin en güvenilir kişileri bulunur orada yargılama sırasında. Hakim asla yanlış bir şey yapamaz. Neyse, şimdi o tarafları şey yapmayalım tabii. Ama insan bu mükemmelliği, İslam'daki mükemmelliği görünce anlatmadan duramıyor. Yani burada mesele şu, mesela az önce ayete meal verirken şey yapmıştım. Hani el hurru bil hurri vel abdu bil abdu vel ünsa bil ünsa kısımda bakayım şu Diyanet'in mealinde ne yapalım. Bak diyorum ki şurada şey yapıyor. Ey iman edenler, öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ne anlaşılır burada? Hürse hüre karşı hür. Peki hür? Hür erkek, erkeğin vasfı mı, kadının vasfı mı? Her ikisinde vasfıdır değil mi? Peki hüre karşı hür. O zaman ne diyor burada? Köleye karşı köle. Kadına karşı kadın. Peki erkek kadını öldürse kısas olur mu? Şimdi bu şeyler ayetlere anlam verilirken hani biz burada sürekli şey yapıyoruz. Ayetleri Cenab-ı Hak açıklar, biz değil. Allah-u Teala açıkladığı için orada cana can diyor. O zaman mecburen burada yani bir hürü öldüren öldürdüğü hüre karşılık, esiri öldüren öldürdüğü esire karşılık, efendim şeyi öldüren, kadını öldüren öldürdüğü kadına karşılık, mesela erkeği öldüren öldürdüğü erkeğe karşılık kısas edilir. Şimdi burada böyle olunca ayetler arası tam bir birlik söz konusu olur. Çünkü Allah-u Teala her şeyi ayrıntılı bir şekilde açıkladığını söylüyor. İşte okuduğumuz ayetlerde nefse karşı nefis, zaten şeyde de Tevrat'ta da cana can. O kişi yani o falan canlı, hür cansız, hür canlı da esir cansız mı? Erkek canlı da kadın cansız mı? Cana can. Onun için şeylerde, mesela mezheplerde bu tür ayetlere takılarak işte bir kadını öldüren kişi o kadına karşılık kısas edilemez falan derler yani. Neyse, bu yanlışlar o kadar fazladır ki inşallah o konulara da dikkat çekeceğiz. Zalike takvifin min rabbikum ve rahme ayeti tamamlıyor. Femen ya'tede ba'de derke felehu azabun elim. Kim bundan sonra sınırı aşarsa onun için acıklı bir azap vardır diyor. Nedir? Yani o ceza verildikten sonra ya da suçlu affedildikten sonra tutar hala ona karşı düşmanlık ederse Allah-u Teala burada şey yapıyor. Onun için acıklı bir azap olduğunu söylüyor. Yani şey, orada düşmanlık bitecek. Öyle kan davası, şu bu falan diye bir şey söz konusu olamaz. Böyle bir şey yok. Sonra da diyor ki Allah-u Teala, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٍ يَا اُلِّ الْاَلْبَابِ. Ey sağlam duruşlu kişiler! Kısasta sizin için hayat vardır. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Belki böylece yanlışlardan sakınırsınız. Şimdi az önce söyledim, bu yani İstanbul'un fethi şeye kadar, Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar İstanbul'daki tüm mahkeme defterlerinin bulunduğu yeri idare ettiğimi söylemiştim. Gerçi başka mahkeme defterleri de vardı ama asıl şeyler onlardı. O kadar süre içerisinde, yani yanlış hatırlamıyorsam iki kere adam öldürme olayını hatırlıyorum. İstanbul'da bir yıl boyunca işlenen suç sayısı 8'i 10'u bulmazdı. Tabii şeye kadar, 19. asra kadar, 19. asra tüm sistem bozuldu, her şeyle bozuldu. Bulmazdı ve güvenlik had safhadaydı. Çünkü herkes güvenlik konusunda kendine görev yapıyor ve herkes adam yerine konuyordu. Her kişinin padişahı bile mahkemeye verme hakkı vardı. Bugün işte Avrupa'dan gelen şeylerde memurların dokunulmazlığı var. Bir memuru mahkemeye vermek için onun amirlerinden şey almak gerekiyor. Yani inanılmaz bir yanlışlık söz konusu, inanılmaz bir şey. Mesela çok kısaca anlatayım, şimdi vaktimizi fazla almayalım. Alman cezacılara bir seminer vermişti. O sitemizde vardır, arzu edenler dinleyebilir. Tabii ama o verdiğim seminer Kur'an-ı Kerim'e göre ceza. Yoksa mezheplere göre, geleneksel İslam anlayışına göre olsa kimsenin kabul edeceği bir şey değil orada. Ama yine de onlardan yine daha güzeldir de. Onlara en sonunda demiştim ki, Sizin ceza hukukunuz insanlık onur ve haysiyetine aykırıdır. Derhal bundan vazgeç. Hiçbir şey diyemediler. Çünkü bu mükemmelliği gördüler, yani şaşırdı kaldılar. Dediler ki sen bunları Türkiye'de anlatıyor musun? Dedim ki Türkiye'de beni hiç kimse dinlemez ki bu konularda. Ha, az önce söyledim, gidiyorduk hukuk fakültesinde şurada burada o hocalarla konuşuyorduk ama iş resmiyete döndüğü zaman asla. Asla dinlemezler. Mesela kanun değişiklikleri yapıyorlar. Şu, ya insan bir sorar ya. Çok iyi biliyorsunuz ki bu konuyu, bu konuları çok çok iyi bildiğinizi biliyorsunuz ya. Niye? Niye böyle yapıyorsunuz? Yok. E neyse, siz bilirsiniz. Bizim görevimiz doğruları anlatmaktır. Yani kısasta hayat var. Gerçekten öyle. Mesela aynı şey hırsızlık olayında da. Yani kaç tane hırsızlığı da pek hatırlamıyorum. O iki kişi de affediyordu zaten şeyi. Az önce iki tane hatırlıyorum dedim. O da affedildi. Hiç şey yap, adam öldürme diye bir olay olmadı yani. Benim hatırladığım, tabii %100'ünü okumuş değilim elbette. Yani aklımda kalanları söylüyorum. Şimdi burada de Yahya Hoca'dan şunu şey yapalım. Geleneksel yapının ölüm cezası verdiği şeyler neler? Nereler, hangi şeyler ölüm cezası veriyor? Allah-u Teala ölümde sadece ne dedi? Adam öldürmede başka yok. Ve o organların da kısas edilmesini mezhepler kabul eder. Şeyi esas alırlar, bu az önce okuduğumuz Maide 45. ayeti esas alırlar. Neden? Çünkü maalesef bunlar ayetlerin birbiriyle ilişkisini bilmedikleri gibi neshin ne olduğunu bilene de ben şimdiye kadar rastlamadım. Çünkü Kur'an'da anlatılan din onları hiç ilgilendirmiyor. Oluşturulmuş bir din, dini yapı var. Şimdi onunla ilgili olarak Yahya Hoca'nın söyleyeceklerini dinleyelim.
Evet, bu hem En'am suresinin 151. ayetinde hem de bugünkü ders konumuz olan İsra suresinin 33. ayetinde geçen, ki bir kere de Furkan suresi 68'de bu ibare geçiyor. Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir cana haklı bir sebep olması dışında dokunmayın. Böyle bir şey haramdır çünkü. Bu illa bilhak ifadesi, yani haklı sebep ne peki? İşte 3 tane olduğunu saymıştık. Bir tanesi kasten adam öldürme, savaş ve terör. Bu üç suçu işleyenin canı o zaman helal hale geliyor. Bu konular bizim tefsirlerde de zaten üzerinde ittifak edilen konular arasında. Yani onlar da tabii ki kısasta, terörde ve adam öldürmelerde karşı tarafın öldürüleceğini söylüyorlar. Ama bu kadarla sınırlı değil. Tefsirlere baktığınız zaman şu iki konuda da ittifak edildiğini görüyorsunuz. Deniyor ki, İlla bilhak, haklı bir gerekçeyle adam öldürmenin meşru olduğu durumlar hangileri? Mesela ittifak edilen bir husus, dinden dönenin öldürülmesi konusu. Bir Resulullah'a nispet edilen bir rivayetten hareketle deniyor ki işte la yahillu demur müslimin illa bihta selasin. Yani şu üç durumdan biri olması müstesna, bir Müslümanın kanı kimseye helal değil. Ne o üç durum? Bir tanesi kısas. Adam öldürürse öldürülür. Biri dinden dönerse öldürülür. İkincisi, ya yani üçüncüsü, toplamda üç olacak. Üçüncüsü de evliyken zina eden öldürülür. Bunlar da deniyor illa bilhak, haklı bir gerekçeyle adam öldürmeye girer. Kısas, yani kasten adam öldürmüşse öldürülür. Dinden dönmüşse öldürülür. Ve evliyken zina etmişse öldürülür. Bunlar da ittifak edilen konular arasında. Bir de ihtilaf edilen konular var. Yani bazıları demiş ki bu durumda öldürülür. Bazıları diyor ki hayır, öldürülmez. Ne o? Mesela Tevbe suresinin 5. ayetinden hareketle namaz kılmayan ve zekat vermeyenler de öldürülür görüşü var. Yani Tevbe 5'i özellikle Kurtubi tefsirinden bakabilirsiniz ona. Deniyor ki namaz kılmayan da zekat vermeyen de Tevbe 5. ayete göre öldürülür. Ve o da illa bilhak dediği haklı bir gerekçeyle adam öldürme kapsamında değerlendirilir. Bir de yine ihtilaflı olsa da çoğunluğun kabul ettiği bir husus, Tövbe suresinin 29. ayetinden hareketle kendilerine cizye teklif edilen ve bunu kabul etmeyen kitap mensupları, ehli kitap da onlar da öldürülür. Tevbe 29. ayete göre onlar da eğer cizye vermeyi reddederlerse ve öldürülürlerse illa bil hak kapsamına girerler. Yani mutlaka meşru bir gerekçeye dayanarak öldürülmüş denir. Öyle deniyor. Bir diğer şey de biraz sonra alıntısından okuyacağız. Savaş meydanında esir alınmış olanlar var ya, onlar savaş bittikten sonra İslam toplumuna götürülüyorlar ve daha sonra deniyor ki bu konuda sultan, yani veliül emr, o şeyi yüklenen her kimse, o bu esirlerin geleceği hakkında muhayyerdir. İsterse onları köleleştirir, isterse öldürebilir. Öldürürse o da meşru bir gerekçeyle öldürmüştür. Yani illa bil hakkın kapsamına o da giriyor. Yani böylece sayı 5'e 6'ya falan da çıkartılabiliyor. Kur'an-ı Kerim'de 3'tü. Savaş, adam öldürme ve kısas. Ama bunları bıraktığınız zaman işte buna dinden dönerin öldürülmesi eklendi. Evliyken zina eden eklendi. Namaz kılmayan, zekat vermeyen eklendi. Cizye vermeyi kabul etmeyen ehli kitap eklendi. Ve son olarak da savaş meydanında esir alınan kişiler de eğer veliül emr isterse o da öldürülebilir. Böylece 6'ya 7'ye de çıkartılabiliyor bu sayılar.
Evet, şimdi evet. Yine istersen karşılıklı olarak şey yapalım. Mesela bu bundan önceki dersimizde, yani geçen hafta yaptığımız derste zina cezası ile ilgili ayetleri okumuştuk. Zina edenin evli ya da bekar olması fark etmiyor. Kur'an-ı Kerim'de çok açık ve net ayetlerde onlara verilecek olan ceza 100 kırbaç. O kırbaç da yani bir deri parçası, öyle birbirine eklenmiş değil. Yani acıtıyor ama iz bırakmıyor, hasta etmiyor adamı. 100 kırbaç. Ve şöyle bir grup Müslümanın şahitliği de yapılıyor. Başkası yok. Bir kere böyle bir şey tamamen Kur'an-ı Kerim'e yapılan bir iftiradır. Bu Tevrat ve İncil'de var. Tutmuşlar Tevrat'ın ve İncil'in Kur'an tarafından neshedilen hükümlerini İslam diye tüm mezheplere yerleştirmişler. En küçük bir delil yok. Bu tamamen bu dine yapılmış bir iftiradan başka bir şey değildir. Peki, bir de bütün mezheplerin ittifakla kabul ettiği, işte kim dininden dönerse öldürün. Haşa, bunda Muhammed Aleyhisselam'a iftira ederek şey yapmışlardır. Men beddele dinehu faktuluhu. Kim dinini değiştirirse öldürün. Peki, bir kere yalan söylemek çok zor bir iş. Dinini değiştirir, Müslüman olan kişi dinini değiştirmiş oluyor. Hadi onu da öldürelim. Hadi oradan vazgeçelim. Peki gelelim. Müslüman kafir, bir adam Müslüman kafir olursa öldürülür. Bakın Allahü Teala Ali İmran suresinde bize ne diyor? Diyor ki 72. ayetinde. Hatta burada Diyanet'in mealinden okuyalım. Kitap ehlinden bir grup. Yani Medine'de bulunan bir grup Yahudi şöyle diyor: müminlere indirilene günün başlangıcında inanın. Günün başında, sen yani sabahleyin inanın. Ne olmuş, inandıkları zaman ne oluyorlar bunlar? Müslüman olduklarını ilan ediyor. Biz Müslümanız diyorlar. İnandık diyorlar. Peki? Evet. Başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin. Yani sonunda kafir olun. Dinden dönün. Peki, belki onlar da dönerler. Bakın, bu bir organize hareket. Kişisel değil.
Planlı.
Evet.
Ve grupça. Yapıyorlar.
Ve grup olarak sabahleyin geliyor, Müslüman olduk diyorlar. Akşam da biz kafir olduk. Bu din Allah'ın dini değil. Biz kabul etmiyoruz diye açıkça ilan ediyorlar. Peki bunlar öldürülüyor mu? Tabii bunun birçok örneği de var ama ya böyle bir din olur mu? Allah-u Teala Bakara 256'da bu dinde baskının hiçbir yönü yoktur diyor. Ondan sonra tutuyor Şafii ve Hanbeliler, daha çok Hanbeliler uyuluyorlar bugün. Bir insan bir vakit namazını eğer sebepsiz yere şey yaparsa, kazaya bırakırsa o da öldürülüyor. Bırak kılmamasını. Ya bu ne oluyor? Bu kimin dini? Allah'ın dini olmaktan tamamen çıkarılmış. Peki ondan sonra ne vardı?
Tevbe 5. ayetten yola çıkarak namaz kılmayan ve zekat vermeyenler de öldürülür deniyor.
Bakın Tevbe 5. ayetin, yani o Tevbe 5. ayet o kadar çok yanlış anlamlara çekilmiştir ki hakikaten bu yapılanlara inanmak mümkün değil. Yani bu kadar nasıl bu saptırmalar yapılmış, hakikaten inanmak mümkün değil. Yani şimdi Allah-u Teala bu Tevbe'nin ilk ayetinde diyor ki Allah ve Resulünden antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatumdur diyor. Şimdi Allah Muhammed Aleyhisselam Hudeybiye'de 10 yıllık bir barış anlaşması yapmıştı. Ama onların bir grubu anlaşmayı bozmuşlardı. Muhammed Aleyhisselam Mekke'yi fethetmiş fakat onlara karşı nasıl davranacağına dair henüz ayet inmediği için herhangi bir şey söylememiş. Bir sene sonra işte bu sure inmiş. Ali radıyallahu anh'ı gönderiyor. Hacc-ı Ekber gününde, yani şeyin Kurban Bayramı'nın birinci gününde tüm insanlığa duyuru olarak Allah-u Teala duyuruyor orada. Diyor ki Allah ve Resulü bu müşriklerden uzaktır. Yani 4 ay daha diyor. 4 ay daha o antlaşmayı bozanlar 4 ay daha burada serbestçe dolaşabilirsiniz diyor. Ama şu 4. ayette diyor ancak ortak koşanlardan yani müşriklerden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz, sonra da antlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimse yardım etmemiş olanlar bu hükmün dışındadır. Yani 4 ay sonra siz 4 ay sonra 4 ay daha burada kalma hakkına sahipsiniz. Size dokunulmayacak, can ve mal güvenliğiniz var ama 4 ay sonra çekip gideceksiniz. Bunun tek istisnası var, tevbe edebilirsiniz. Ama tevbe ettiğinizi görmek için dini görevlerinizi yapın, zekatınızı verin, namazınızı kılın. Şimdi burada o müşrikler iki grup. Bak açıkça söyledi, antlaşmayı bozanlar, onlara 4 ay hak tanıyor, bozmayanlar antlaşmanın sonuna kadar orada kalıyorlar can ve mal güvenliği içerisinde. Ama ondan sonrası, bakın ayete verilen, yine Diyanet'ten okuyayım. Haram aylar çıkınca, bakın bu ilan şeyin Kur'an-ı Kerim'in delaletiyle Hacc-ı Ekber günü diyor, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Mekke'de yapılmış bir ilan. Kurban Bayramı'nın birinci günü Zilhicce'nin artık son kısmına doğru olan, yani daha şey var, 15 gün kadar, yani en fazla 20 gün diyelim, neyse şey değil. O kadar kalmış bir şey var. Ondan sonra da Muharrem ayı var, 1,5 ay. Bunların haram ay dedikleri. Peki haram aylar çıkınca nedir? Haram aylar dediği bir önceki ayette 4 ay. Nedir? 4 ay orada can ve mal güvenliğiyle yaşayacaklar.
Yani ekstra verilmiş 5'e 4 ay.
Tamam, ekstra.
Normal standart haram aylar
değil yani. Olması zaten mümkün değil. Yani ayete göre de mümkün değil. Ama tüm bu ilişkileri tamamen bozarak kendi kafalarına göre anlam veriyorlar ki Hud suresinde Allah bunu yapanları kendini ilah ilan edenler diye tarif ediyor. Kendilerini ilah ilan edenler hem mealleri bozmuşlar, hem bütün tefsirleri bozmuşlar, hem bütün şeylere, fıkıh kitaplarına, mezheplere şunu yerleştirmişler. İşte Müslümanlar, müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Şimdi buradan, hatta o kısmı şurada da şey yapalım. Yani müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün diye şeylere, onun için yani Müslümanlarla gayrimüslimler arasında savaş her zaman var, kabul edilir. İşte Osmanlı zamanında da bu yapılıyordu. Bu olmasaydı bugün bütün dünya belki Müslüman olmuştu. Gidiyor, baskın yapıyor. kızlarını, oğullarını alıyor, getiriyor, esir pazarında satıyor. Bu ne ya? Onlar koyun mu, keçi mi, ne o? Halbuki onlar savaş açmadan bizim savaş açma hakkımız yok. Şimdi bir de şey meselesi vardı, hani esirler konusu vardı. İstersen sen o esirler konusunu şey yap derken ben burada müşriklerle ilgili kısmı da bulayım. Esirlerle ilgili az önce ne konuşmuştun?
Dendi ki savaş meydanında alınan esirler daha sonra sultan bu konuda muhayyerdir. Yani tercih hakkına, seçim hakkına sahiptir. İsterse onları köleleştirir, isterse de onları öldürür, öldürülmelerini isteyebilir.
Evet, bak.
Bu tamamen onun karar vereceği
bir iştir. Bak işte burada şimdi Ömer Nasuhi Bilmen'den okuyayım size. Bu Üstad Fıkıh Kamusu'nun 3. cilt 491. paragrafı şöyle diyor. Yani esirler konusunda Müslümanların menfaatlerine göre hareket ederek, yani yetkili kişiyi veliyül emr deniyor, dilerse esirlerin mukatil olan takımını katledip, yani savaşan kısmını öldürür, savaşan takımını katledip maddeyi fesadı bilkülü ortadan kaldırır. Peki Allah ne dedi? Ben Muhammed suresinde ya karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakılır dedi. Ama bunlar isterse öldürür diyor. Dilerse bunların bunların şerlerini def için köle ya da cariye yapılmalarıyla iktifa edilir. Böyle bir şey var mı? Hür bırakacaksın. Ondan sonra İslam zimmetinde ahd ve emanında hepsine hürriyet verir. Dilerse diyor bunları İslam esirleriyle mübadelede bulunur. Yani böyle çok acayip bir şekilde şey yapıyorlar. Bak bir de İmam Şafii'ye göre Arap müşriklerinin köle ve cariye yapılması caiz değilmiş, hepsi öldürülecekmiş. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın savaştığı müşrikler Arap değil miydi? Aksi var mı? Ya bunlar hangi dinin hocası? Her defasında sormak zorunda kalıyoruz ya. Hangi dinin alimi? Ya siz kafayı mı yediniz Allah aşkına ya? Bakın ben yine buradan Allah-u Teala Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde dedi ya men ya fida, yani ya karşılıksız serbest bırakın ya da fidye alarak serbest bırakın diyor. Ömer Nasuhi Bilmen bak burada ne diyor? Kendisinin tefsiri var, meali var. Baktım tefsirine, mealine. O da doğru mana vermiş. Burada diyor ki esirler hakkında men, yani bir lütuf olarak meccanen salıvermek caiz midir değil mi meselesi hakkında müştehitler ihtilaf etmiştir. Nasıl ihtilaf? Allah'ın açısından ayetinde ihtilaf edilir mi? Diyor ki Hanefi'ye göre men caiz değildir. Allah böyle yapın diyor, bunlara göre caiz değildir. Velev ki esir İslamiyet kabul etmiş olsun, bu vesile muamele nasla muhalif. Hangi nasla muhalif?
Kendi koydukları.
Şimdi kendilerinin indirdiği bir kitap olması lazım ya. Ya Allah emrediyor, bunlar nasla muhalif diyorlar ya. Ya siz kafayı yediğiniz kelimesi de çok hafif geliyor artık. Para mukabilinde azat etme konusunda da meşhur olan görüşe göre para karşılığında da azat edilemezler. Köle ya da cariye yapılacak. Yahu kölelik, cariyelik diye bir şey hiç olmuş mu Muhammed Aleyhisselam zamanında? Böyle bir şey yok. Yani inanmak gerçekten mümkün değil. Peki bir de ne dediler? Ne o cizye konusunda ne demiştin?
Bu Tevbe suresinin 29. ayetine göre cizye vermeyi kabul etmeyen ehli kitapta öldürülür. Müslüman topraklarında varsa.
Tevbe suresinin 29. ayetinde Allah ne diyor? Bak orada hatta yu'tul cizyete an yedin ve hum sağırun. Cizye demek bir ceza çeşidi demektir. O ve hum sağırun da yani etkisiz hale gelinceye kadar bir savaşta ne olur? Etkisiz hale getiriyorsunuz, esir alıyorsunuz. O noktaya geldiği zaman ya fidye karşılığı ya da olarak karşılıksız serbest bırakıyorsunuz, o kadar. Ama tutmuşlar o ayetin o bicizye kelimesini kendi keyiflerine uydurarak %100 Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir anlam vererek işte gayrimüslim işte ehli kitaptan olanlar evet. için ehli kitaptan olan ya yani Yahudi ve Hristiyan olan esirler şey yapar. Yani kişi başı erkeklerin kişi başı ödemek zorunda kaldıkları bir vergidir. Verirken de böyle saygıyla eğilerek, diz çökerek vermeleri lazım. Yani gerçekten inanmak mümkün değil. Başka var mıydı?
Yok, bu kadar.
Evet. Şeylerde Allah'ın dininde olmayan şeyler bu dine sokuşturulmuş, olan şeyler çıkarılmış. Ondan sonra da hadi beyler inanın. Ya kardeşim önce siz bir inanın, siz bir Müslüman olun. Bugün İslam aleminin Müslüman olmaya ihtiyacı Batı'dan çok çok daha fazladır. Çünkü bu dini tamamen bozmuşlardır. Bakın her defasında bunu anlatmak beni gerçekten çok rahatsız ediyor ama mecburen anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e yönelelim. Çünkü Allah'ın dini fıtrattır. Tabiata geçerli kanun ve kurallardır. O kanun ve kuralların insan hayatına yansımasıdır. İşte Allah-u Teala Ali İmran suresinin 83. ayetiydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Orada Allah-u Teala diyor ki Efe gayre dinillahi yebun. Allah'ın dininden başka 83 mü? Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Ve lehu esleme men fis semavati vel ardi tavhan ve kerhen. Göklerde ve yerde kim varsa ne varsa hepsi isteyerek istemeyerek Allah'ın emrine uymuştur. Benim vücudumun da bütün hücreleri Allah'ın tabiata koyduğu kanunlara uyuyor. Ben de yaşarken Allah'ın o koyduğu, benim yaşamam için koyduğu kanunlara uyarsam o zaman benim hayatım vücudumla birebir örtüşür. Tabiatla birebir örtüşür. Mutlu bir hayat yaşarım. İşte Allah'ın dini bu. Ama maalesef bu din tanımını eğer Allah bize nasip edip de Kur'an'ı görüp anlamamıza müsaade etmeseydi, bir fırsat vermeseydi, bunu anlatan bir tek kitap. Tefsir ve mealler de öyle bir hale getiriyor ki kimse bir şey anlamaz. Yani neyse, yani biz şey yapalım, elimizden geldiği kadar doğru dini anlayalım, yaşayalım ve bütün insanlara anlatalım. Çünkü Allah-u Teala bu dinin tüm dünyaya hakim olacağını bildiriyor. Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz ki bu hakimiyeti bizim elimize yapsın. Allah hepinizden razı olsun. Allah cümlemizi rızasına ayırmasın.